Erkam, radyomuzun ve televizyonumuzun değerli dinleyicileri ve izleyicileri, Mevlana'dan Mesajlar programıyla yine karşınızdayız. Ben Deniz Ali Namlı ve kıymetli hocam İrfan Gündüz'le beraber huzurlarınızdayız. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Ali'ciğim.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, malumunuz önceki programlarda Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinin başında yer alan birinci kıssa hikayeden devam ediyoruz ama Hazret kıssanın her bir safhasında, her bir bölümünde birçok inceliklere, hikmetlere, hakikatlere onu fırsat bilip temas ediyor. En son kıssanın özetleyecek olursak işte padişah cariye hikayesi bu. Aşık olduğu, gönlünü kaptırdığı efendim cariyenin hastalanması neticesinde birçok tabipler celbetmişti ama bir türlü çare bulunamamıştı. En sonu Pir-i Fani, Hazik, yaşlı bir zat efendim o davet edilmişti. Padişahın ona karşı gösterdiği hürmet, saygı, edebi oradan Mevlana yakalayarak konuyu edep meselesine bağlıyor. Dinde edep, Cenab-ı Hakk'a karşı edep, peygamberimize, peygamberlere karşı edep, diğer insanlara karşı edep gibi tabii bunun çok yönleri var. Çok önemli bir konu tabii bu. Bir miktar bu konu üzerinde bir önceki programımızda konuşmuştuk. Tabii konu devam ediyor. Edeple ilgili beyitler devam ediyor. İnşallah oradan itibaren devam edeceğiz. Sözü hocamıza veriyoruz. Buyurun hocam.
Allah razı olsun Ali'ciğim. Bizim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize en kalbi selam ve saygılarımızı sunarak edep gibi çok önemli bir konu. Hepimizin muhtaç olduğu bir konu. Edebin lügattaki manası esasında nezaket, rikkat, efendilik ve herkese güzel muamelede bulunmak, adab-ı muaşerette iyilik bu şekilde ifade ediliyor. Bir de Peygamber Efendimizin muhteşem bir hadis-i şerifi var. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim edeptendirdi. Benim edebimi bana Rabbim öğretti. O ne güzel terbiyecidir diye. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ahlakı, kimliği, kişiliği, davranışları bizim edebimizin esas en önemli ölçüsüdür. Biz kendimizi ona benzeterek, onun gibi olarak, onun gibi yaşayarak, onun gibi konuşarak, hani men teşebbehe bi kavmin fehve minhum, böyle bir fehva var ya tasavvufta. Kim kendisini bir kavme benzetmeye çalışırsa o onlardan sayılır. Biz de kendimizi Peygamber Efendimiz'e benzetmeye çalışmak. Edepte de bunu yapmak. Dolayısıyla edep meselesi çok önemli. Buraya Hazreti Pir şöyle başlamış. Ez hudâ cûyem tevfîk-i edep. Ben Rabbimden beni edepte bak muvaffak kılmasını isterim. Bir edep mahrum geç ez lütfü Rabb. Çünkü edepsiz Cenab-ı Hakk'ın lütfü kereminden mahrum kalır diyor. Dolayısıyla ayet-i kerimeye Tahir-ül Mevlevi Hazretleri ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Allah'ın Resulü size ne verdiyse onu alınız. Ne şeyden de sizi yasakladıysa ondan da kaçınınız. Demek ki burada Resulullah'ın hem sözü yani kavli sünneti hem de fiili sünneti bunlar aynı zamanda bağlayıcı birer hüküm ifade eder. Örneği ondan almamız lazım. Yine Allah'ın Resulü'nün hayatında sizin için diyor bak لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En güzel örnek Allah'ın Resulü'nde var.
Çünkü Allah edeplendirmiş
evet.
Onu yani. Evet.
لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Hem Allah'ı murad eden hem de ahireti isteyen kişi ve زَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Allah'ı çok zikreden kişi için Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Bizim için örnek bu. Tabii demin sizin ifade buyurduğunuz gibi esasında edebin değişik şekilleri var ama terim olarak tarif ederken edebi sahibini utandıracak işlerden koruyan sağlam bir his ve irade diye tercüme ediliyor. Yani edebüttes ve edebin nefs diye de ikiye ayırıyorlar ama bir insanın ister sözünde olsun ister özünde olsun kibar olması, efendi olması, edepli olması. Hani Peygamber Efendimiz'in Müslüman hem iyi geçinen hem de iyi geçinilen adam olması lazım. Müslüman elinden ve dilinden herkesin güvende emin kendisini hissettiği bir insan olması lazım. Emin insan olması lazım.
Hatta hocam bu malum edep kelimesi Arapça bir kelime ama her harfine bir Türkçe karşılık vermişler. Evet. Elife eline, dale diline. B'yi de beline, eline, diline, beline sahip ol diye özetlemişler. Cevarih diye bir kelime var biliyorsunuz hocam. Organlar için Araplar cevarih diyorlar. Aslı cariha. Aslında cerh demek, yaralamak demek. Ya bir bakım edepsiz insan eliyle, diliyle, gözüyle, diğer şeyiyle başkalarına zarar verebiliyor demek ki. Demek ki bu eline, diline, beline, organlarına sahip olmak, edep burada biraz ortaya çıkıyor.
Ya zaten bak, hiç kimseyi incitmeyeceksin. Bir de gücün yetiyorsa da incinmeyeceksin. İncinmemek daha zor. Herhalde incitmemek bizim elimizde de. İncinmemek çok daha zor. Niye? Muhatabımızın davranışlarına da sözüne karşı tavrımız bunda belki imtihanı kaybedebiliriz diye.
Onun iradesine sahip değiliz hocam.
Evet.
İşte, yani, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitne diyor.
Evet. Yani,
bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldın. Evet. Arkasında da etasbirun geliyor. Yani belki incinmemenin belki Kur'an'daki karşılığı etasbirun. Evet, sabreder misin? Sabır tabii, gösterir misiniz?
Tabii. Şimdi bununla ilgili tabii çok güzel bir bölüm açmış Tahir-i Mevlevi Hazretleri. Ayet ayet hemegi mani-i Kur'an edebest. Eğer siz Kur'an-ı Kerim baştan sona ayet ayet incelerseniz hepsinde bu edep vardır. Bize edebi öğretmeye çalışır Allah. Şimdi şöyle söylüyor. Hace deryap ki can derteri insan edebest. Hace envare dilü dide ümerdan edebest. Efendi bilmiş ol ki edep diyor bak. Ne diyor? Senin bedenindeki ruh gibidir. Bak. Hace deryap ki can derteri insan edebest. İnsanın tenindeki ruh gibidir edep. Ruh giderse cesette ne kalır?
İşe yaramaz.
O yüzden yani edep insanı güzelleştiren, etrafına pozitif enerji verdiren, kendisini sevdiren en önemli haslet edep. Ve hace envar ve dilü dide-i merdan edebes. Şunu iyi bil ki diyor, bütün evliyaullahın gözü ve gönlün nurudur edep diyor. Onların hem gözünü etkili hale getiren, hem de gönlünü etkili hale getiren, onların nurani, ruhani bir varlık haline, Rabbani bir varlık haline getiren şey edeptir. Bu bakımdan Evliyaullah'ın nazarı güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi muhatabını da olgunlaştırırmış. Demek ki bu nazar da çok önemli. İşte onların o nazarındaki o tatlılık, o letafet, o etkinlik gene edepten geliyor. Dilde de o şekilde. Öyle güzel şeyler söylüyorlar ki bazen bir tek bir velinin bir lafı bile insanın hayatının akışını değiştirmeye yetiyor.
İşte hocam sözdeki yazıdaki güzellik için hatta evet. Edebiyat demişler. Evet. Edep ha, orada da onu kullanmışlar hakikaten.
O da aynı. Doğru ya bak çok güzel. Edebiyat değil mi? Aynı şey. Yine devam ediyor bak. Adem ez alemi ulvist ne süfli deryap revnaki gerdişi günbedi devran edebest. Bak burada bak diyor. Adem süfli bir aleme ait değil, ulvi bir aleme ait bir varlıktır. Dolayısıyla bunu iyi anla da diyor, efendim şu dünyanın dönüşündeki güzellik ve letafet bile edepten ibarettir.
Edep aynı zamanda hocam bir takım kurallara, kaidelere uymak, rastgele böyle veya kural dışına çıkmamak. Kainatta da sünnetullah dediğimiz Cenab-ı Hak, dünyanın dönüşü, gezegenlerin dönüşü böyle saat gibi tıkır tıkır işliyor. Hiçbiri haddini aşmıyor, sınırını aşmıyor. Ve kullun fi felekin yesbahun. Kaddernahu menazile. Cenab-ı Hak ona bir menzil, ona bir edep takdir etmiş hala kainatta.
Bir format çizmiş ya işte o formata göre
yaşamaya. Hiç onun dışına çıkmıyor. Ben güneş erken doğacağım, geç batacağım. Ay da öyle. Bütün kainattaki bütün
şimdi burada
sayısız şey.
İnsan süfli aleme değil, ulvi aleme ait bir varlıktır var ya. Bu çok önemli bir şey. Niye? Şimdi Cenab-ı Hak melekleri yaratmış. Melekler istese de isyan edemiyorlar. İtaatte mükellef hiç.
İradesi bile isteme
evet,
bile yok. Kötülük isteme iradesi.
Öbür taraftan bunların tam karşısında hayvanları yaratmış Allah. Hayvanların da onlar içgüdüleri ve şehvetleri istikametinde yaşadığı için onların da sadece menfaatini temin ve şehvetini tatmin için yaşar. Onların da aklı olmadığı için sorumlulukları da yok. Ama Allah insanoğlunun hamurunu hem ulvi aleme hem de süfli aleme ait yeteneklerle donatmış. Yani hamurumuzun yarısında hayvani duygular var, yarısında da meleki hasletler var. İşte zaten esas şey burada kopuyor.
Tam burada.
Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amele. O yüzden bizim kalbimizin ki ya da insanoğlunun hamuru öyle diyelim biz. Yarısı hayvani duygularla, yarısı meleki hasletlerle bir arada yoğrulmuş. Dolayısıyla süfli aleme de yeteneğimiz var, ulvi aleme de yeteneğimiz var. Ama bunların ikisi esasında bizim kalbimizde birbiriyle yarışıp iktidar kavgası yapıyorlar. Kalbi hangisi etkilerse, süfli alem iktidar olursa buna Hazreti Mevlana Firavun diyor. Firavun iktidar olursa eğer o insan en adi ve vahşi hayvanlardan daha tehlikeli hale gelebilir. Tam bunun tersi diyor. Gönül nilinde adamın. Musa diyor ona da ulvi alem hakim olursa ve içindeki o Firavun'u boğarsa o insan da Cebrail'den daha yüce bir varlık haline dönüşür. Çünkü meleklerin kendilerini böyle yenmeye çalışan, Allah yolundan alıkoymaya çalışan bir iradeler yok. Biz o nefsimizi yenerek kullukta başarı gösteriyoruz. Bizi hep nefs tarafına çeken, şeytan tarafına çekmeye çalışan o nefsimizi yenerek biz ibadette ve kullukta başarı gösteriyoruz. O yüzden buradaki ulvi ve süfli alem derken bunu iyi bilmek lazım. Zaten zaman zaman da biz bunu gündeme getiriyoruz. Biz Musa ve Firavun kıssasını hep tarihte aramaya gerek yok. Her insanın hangi dine, hangi inanca mensup olursa olsun, her insanın her an kendi iç dünyasında yaşadığı bir dipdiri hadisedir. Eğer insan kendi içine baksa bunu görür. Yani bir ses geliyor, ya şunu yapalım. Birisi diyor ki yapma, bak bu doğru bir iş değil. Başka bir ses geliyor, yapıyor, boşver diyor, ne yapacaksın diyor. Şimdi sen burada hangi düşünce iktidar olursa bu sefer kalp onun emrine geliyor. O da akla talimat veriyor. Akıl da bu işi organlara emrederek davranışa dönüştürüyor. Yani bir hareketin arka planını incelemeye başlarsak. Dolayısıyla burada özellikle şimdi dünyamızda maalesef ya işte sen canın nasıl istiyorsa yaşa. İşte aile baskısıymış, toplumsal baskısıymış, dini yasaklarmış. Bunların hepsini yık. Sen canın nasıl istiyorsa öyle yaşa denilerek insanın süfli aleme doğru yönelişi körükleniyor bugün maalesef. Eğer böyle olduğu zaman insan esasında hayvani bir çizgiye doğru gidiyor.
Hocam bu edep ve haya zaten çoğu zaman beraber tabii kullanılıyor. Haya ile iman arasında çok bir irtibat var. El haya'u minel iman diye malum hadislerde de var. İşte o haya duygusu, edep duygusu ortadan kalkınca o hep süfli, nefsani şeylere takılınca bu sefer iman da zayıflıyor. İman da gidiyor Allah muhafaza. O zaman hayvaniyeleşiyor insan. Hem görünüşüyle, haliyle, tavrıyla, yaşayışıyla. Yani dolayısıyla işin demek ki özünde edep ve haya çok mühim yani.
Amenna. Zaten burada bütün bu şey Musa ile Firavun kavgası, nefs ile ruh kavgası kalbimizde cereyan ediyor. Kalp dilinde cereyan ediyor.
İşte senurihim ayatına fil afaki ve fi enfusihim. İşte afak ama, dış dünya, enfüs iç alemde aynı şey.
Amenna. Ama burada ne var? Sen ol da diyor. Bak gönül dilinde Firavun'u boğ, hayvani duygularını boğ, nefsini yen, ruhunu hakim kıl ki sen Musa gibi Musa olasın. Efendim Musa'nın izinden giden bir insan olasın.
İçindeki Musa'yı içindeki...
Böyle olursa bu adam Cebrail'den daha yüce diyor ama tam tersi. Gönül dilinde diyor Musa'yı boğar da hayvani duygularını hakim kılarsa.
İktidar Firavun'un eline
efendim,
geçerse.
Nefsini hakim kılarsa ona da Firavun diyor. O zaman o insan belhüm edal sırrına göre en vahşi hayvandan daha yırtıcı hale gelebilir. Bunun da numunelerini çok da görüyoruz.
Öyle. Acımak yok, merhamet yok.
Evet.
Kendinden başkasını insan saymak yok.
Hayır, hayvan diyelim ki mesela aslan bile aç olmadan avlanmıyor. Ama insanoğlu böyle değil. Eğer canavarlaşınca var ya bir de bu hayvani duygularını aklıyla kullanılan hale geldi miydi o zaman çok daha tehlikeli hale dönüşüyor. Allah korusun. O yüzden burada sizin ifade buyurduğunuz bir şey daha var o da. Gerçekten haya ile edep birbiriyle çok yakın.
Evet.
O yüzden benim o da çok hoşuma gider. Yani gittiniz işte bir adamın bahçesinden elma çaldınız. Sahibi de gördü. Kovaladı ama sizi yakalayamadı. Sonra size verdi mahkemeye. Adam ispat edemediği için sizin elmasını çaldığınızı siz delil yetersizliğinden beraat ettiniz. Ama diyor bu Ahmed el-Rifai Hazretleri. Bir insan diyor peki kendi elini ikna edebilir misin ki sen o elmayı gidip adamın ağacından koparmadın? O elmayı alıp bu ağzın ısırıp yemedi mi? Yediğin bu elmayı miden eritmedi mi? O yüzden sen önce kendinden utanmayı öğren. Organlarından utanmayı öğren. Siz dediniz ya hani cevarih meselesi var ya. O yüzden yarın kıyamet günü ağzımız mühürlenecek. Bütün organlarımız yaptığını tek tek şahitlik edecekler. Orada çok güzel söylediği bir şey var. Ahmed el-Rifai'nin. Haya insanın Allah'tan ve kullarından önce kendi kendisinden utanmayı öğrenmesidir. İşte edebe götüren budur işte. Abi, edebe götüren de budur. O yüzden biz elimizden utanacağız. Ağzımızdan utanacağız, kulağımızdan utanacağız, gözümüzden utanacağız. Yarın bunlar bizi el alemin önünde rezil, evet, perişan edecekler.
İbrahim Aleyhisselam bile hocam, "Ve la tuhzini yevme yub'atun" diyor. Ya insanların o diriltileceği günde beni efendim utanılacak duruma düşürme. Ya da işte bir de malumunuz, bir de "yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi, evet, ve sahibatihi, evet, ve benihi" diye. Ya. Yani kardeşinden, eşinden efendim en yakın akrabasın kaçar. Niye kaçar? Burada iki tefsirde iki şey var hocam. Birincisi işte dediğiniz gibi insan dünyada yalnız kaldığını zannediyor. Kimse görmeden günah işlemi insan daha meyilli ama ahirette her şey serilecek. Başka şahit yoksa kendi organları şey şahit olacak. Acaba işte orada niye kaçar annesinden babasından?
Bundan tabii ya.
Sen bunu da mı yaptın? Sen bu günahı da mı işledin? Ya. Diye insan tabii en çok kendi yakın çevresinden utanır. Demek sen bize böyle hainlik mi ettin? Veya böyle sen nasıl bu günah işledin? Bir şey bu. Bir diğer bir şey de hocam, tefsir de bu insanın en çok hukuku çiğnediği, hak yediği noktalar en başta en yakınlarına karşı insan haksızlık ediyor bazen. İşte miras konusunda, başka konularda en çok hak hukuk yediği en yakınları oluyor. Bir sebep de o olabilir gibi. Böyle yorumlardan en önemlilerden bu ikisi dikkat çekiyor.
Zaten eğer suçu ya da kabahati tarif edecek olursak, başkalarından sakladığımız, başkalarının bilmesini istemediğimiz, bilmesinler diye mahveyledim isyan ile evkatımı, eyvah, olmasın hiç kimse benim ahvalime agah, var ya, evet, onun için "yakma beni yakma nare ilahi" diye söyleyen o bir hanım şairimizin çok güzel ilahisi.
Eskiden hocam tabii cemiyetler küçüktü. İnsanlar birbirini tanıyordu. Tanıdığı insanların önünde insan günah işleyemiyor, utanıyor, çekiniyor,
evet, ama toplum baskısı tabii.
O olumlu manada bir toplum baskısı vardı. Şimdi maalesef şehirler büyüdü, nüfuslar kalabalıklaştı. Kalabalıklar içinde yalnız veya bir toplumun içinde günah işlediği zaman orada gördüğü insanı belki bir daha görmeyecek. Dolayısıyla böyle bir garip bir dünyaya düştük hakikaten. Eskiden küçük insanlar birbirinden utanıyordu, çekiniyordu. Müsbet manada bir toplum baskısı vardı.
Ali'ciğim şey var ya, Nakşibendiye'nin prensiplerinden 11 prensibi var. İlk prensip seferdar vatan, değil mi? Evet. Yani hastalandığımız zaman nasıl diğer doktor arıyorsak derdimize deva bulacak. Gönül dünyamızdaki hissettiğimiz açlığı gidermek için de bir manevi mürebbi arıyoruz, terbiyeci arıyoruz. Bunun için diğer dolaşmak. Nerede bulursan sözü sohbeti sende etkili. Hali ve kali seni büyüleyen insan buluyorsanız eğer hemen onun eteğinden tutun, ona yapış, oradan ayrılma.
Demek fakat, ki hocam edep haya konusunda da böyle edepli, hayalı, tabii, sadık insanlar.
Tabii ama şu var.
Onlara yakın olmak lazım.
Ama şu var, yalnız diyor bazı insanlar vardır ki diyor tanınan çevrede kötülük yapmaya fırsat bulamaz. Bu insanları gurbete gönderirsen nasıl olsa beni kimse tanımıyor diyerek adam kabak çiçeği gibi açılır ve beni kimse görmez de bilmez de diyerek her türlü kötülüğe bulaşabilir. Bu tip insanlara seferdar vatan verilmez diyor. Evet. Bunlar kendilerini tanındığı çevrede kalsın. Çok enteresan bir şey. O yüzden bu edebi gerçekten insanın hem kendinden utanmayı öğrenmesi, elimize bakacağız, yüzümüze bakacağız, gözümüze bakacağız. Bir de Cenab-ı Hakk'ın evsafından, Esma-i Hüsna'sından bir tanesi de nedir? Settar-ı Uyub. Allah hepimizin ayıplarını saklamış. Eğer Allah yaptığımız yanlışları suratımıza bir etiket gibi yazıp yapıştırsaydı, yeryüzünde yüzüne bakılacak bir tek adam bulamazdınız.
Yine de hocam o kadar açıktan yapıştırmıyor ama evet, bir böyle insan günah işleye işleye bazı insanın yüzüne veya ibadete devam edeye de secdeye işte hani namaza devam eden yüzü nurlanıyor. Yani az çok da yine bir şeyler yani oluyor hocam.
O tabii,
o kadar aşikar değil.
Ama şu var, yine Mevlana diyor ki Allah her haramın cezasını içki içenin sarhoş olup yerde süründüğü gibi sarhoşluk da cezalandırsaydı, yalan söyleyen sarhoş olsaydı, riyakar davranan sarhoş olsaydı, kıskançlık yapan sarhoş olsaydı, yeryüzünde ayık gezen bir tek adam bulamazdınız. O Allah'ın lütfu keremine bakın ki o yüce Rabbimiz bizim ayıplarımızı setrediyor. Ha, bize düşen nedir? Biz de kardeşlerimizin ayıplarını gizlemek ama kendi ayıplarımızın üstüne düşerek ondan kurtulmak. Şimdi maalesef öyle de insanlar hep başkalarının ayıbını araştırıyor ama kendisine hiç bakmıyor. sanki kendisi yedi yutmuş bir adam. Ama ya bu da şeytani
ve... Şeyi söylüyor hocam, Mesnevi de mi geçiyor bilmiyorum ama bir hikmet olarak. Ya birileri sizi methederse, sen şöyle düzgün adamsın, şöyle edeplisin, şöyle bilgilisin. Kendi içinden de ki diyor nefsine, senin bilmediğin benim ne günahlarım var, benim yaptıklarımı ya. Sen bilsen, efendim bu iltifatları yapmazdın filan diye insan evet. Nefsini öyle frenlemeli.
Evet, şimdi yine devam ediyor burada, bakın. Gertu hahiki kadem berser iblis nehi dide büşka ve bibin efendim katili şeytan edebest. Eğer diyor sen şeytanın başını ezmek istiyorsan, öldürmek istiyorsan, gertu hahiki kadem berser iblis nehi, şeytanın başının üstüne ayağını koyup da onun başını ezmek istiyorsan, dide büşka ve bibin katili şeytan edebez. Şunu gözünü aç ve gör ki diyor, şeytanın katili edeptir. Şeytan edepli adamdan korkarmış.
Çünkü kendi edepsiz.
Çekinirmiş. Ya da çok uğraşır. Belki de en büyük düşmanı şeytanın edepli insandır. Bazen diyorlar ya arkadaş namaza duruyoruz, aklımıza hep kötülük geliyor. Tuvalete giriyoruz, aklımıza hep iyilik düşünceleri geliyor. Ulan şeytan zaten seni yani iyilikten uzaklaştırmaya çalışıyor. O yüzden namaz kılarken aklına kötü şeyler getiriyor. Tuvaletteyken de fena şeyler aklına getiriyor. O yüzden bu şeytanın katillerini bulmak istiyorsan bil ki o edeptir. O edep de nedir? İşte insanın kendisinden utanması, Allah'tan utanması, kullarından utanması. Bugün bazen soruyorlar. Ya niye bu kadar? Herkes kadın cinayetinden şikayetçi. Herkes kadına şiddetten şikayetçi. Hayvanlara şiddetten şikayetçi. Ya hiç kimse bakmıyor ki, bizim bütün filmlerimize bakın, dizilere bakın, hepsinde tabanca var, bıçak var, kadına şiddet var, ölüm var. Bunlar esasında gündeme getirilmesi bile doğru olmayan bir şey.
Ama şuyu vukuundan beter oluyor.
Canım, şuyu vukuundan beter.
İnsanların akıllarına getiriyorlar. Tabii, bilmeyene tabii de ha bu yapılıyormuş ya da işte ha bu olabiliyormuş, normalmiş.
Normalleştiriyor. Bir de şu var ya bir, şu var. Şeyin yanında karpuz kabuğu anılmaz derler. Evet. Delinin yanında taş anılmaz derler. Anarsanız delinin aklında taş, hemen yoldaki taş alır kafanıza vurur sizi götürür öbür dünyaya. Öyle değil. O yüzden iki kişinin dört duvar arasında yaptığı bir suç. Bunu siz gazete ya da şey boyalı basın yoluyla bunu bayraklaştırırsanız.
Milyonların önüne koyarsanız.
Bir sürü insanın içinde ya bak başkaları yapıyor ben de yaparım. Demek ki oluyormuş. Mantığı ortaya çıkar. Evet. Ve bunlar şey yaygınlaştırır, kötülüğün yaygınlaşmasını. Bana göre bizim bu konuda önce, şimdi işte yasaklamak filan diyorlar. Önce bunu yasaklamak lazım.
Bataklığı kurup bakıyoruz.
Adam üçüncü sayfa diye bir sayfa ermiş. Kim nerede, kim öldürmüş, kim yaralamış onları yazıyor.
Ya işte bu gündüz kuşak programları kadınlar. Böyle tabii, hiç tabii, hocam hakikaten insanın söylemeye bile utanacağı, edep tabii edeceği mevzuları gündem yapıyorlar.
Ama işte onlar esasında edebin katilleri. Evet. Yani ailenin katilleri. Kadınların katilleri, şiddetin failleri. Allah korusun. O yüzden gerçekten burada böyle söylemiş. Ademi zade eger bi edebest Adem neist fark der cismi beni Adem'i hayvan edebest.
Çok harika hocam. Bak, hakikaten.
Müthiş bir şey ya. Adem diyor edepsizse adam değildir. Eğer bir adam edepsizse onu adam yerine koymayın. Ya fark der cismi beni Adem ve hayvan edebest. İnsanla hayvan arasındaki en önemli fark edeptir. Bazen soruyorlar işte ya bu televizyonda bilmecede kadınla erkek arasında ne fark var diye. Ya burada hayvanla insan arasında ne fark var? Edep ya edep. Aradaki fark budur. O yüzden bana göre bunu niye biz bugün tekrar edep üstünde durduk? Sırf hepimiz için önemli olduğu için başta nefsimiz olmak üzere. İnsanoğlunda edep bulunmazsa o insan ve insanoğlu değildir. Çünkü ceddimiz olan Hazreti Adem uğradığı küçük bir hata hususunda ya Rabbi biz emrinin hilafına yasak ağaçtan yemiş olduğumuz için nefsimize zulmeyledik demiş ve o hatayı nefsine isnat eylemişti. İnsan ile hayvan cisimler arasındaki fark da işte bu edepten dolayıdır.
Bir önceki beytte hocam hani şeytanla şey yaptı. Şeytan efendim Allah'ın emrine asi oldu ama edepsiz olduğu için itiraf etmedi. Ben hata ettim, yanlış yapmadım dedi. Hatta Cenab-ı Hakk'a nispet etti. Sen beni yoldan çıkar. Febime avveyteni. Yoldan çıkarmayı da Cenab-ı Hakk'a nispet etti. Edepsizlik yaptı. tevbe de etmedi ama insanoğlu hata da edebilir. Yani insanoğlu melek değil. Tabii yani bir yönümüzde kusurlarımız olabilir ama zaten. Edep olan nedir? Hatasını itiraf etmek ve ondan ve dönmek.
Ve kabullenmek.
Allah'tan zararın, af dilemek.
Zararın neresinden dönülürse evet. Kar. O yüzden Hazreti Adem Aleyhisselam tevbe diyor. Ya Rabbi ben ettim, evet. Sen etme. Benim gibi aciz bir kuldan hata, senin gibi bir halikten de hata lazım gelir.
Aciziyetini itiraf etti edebin evet. Bir gereği olarak ama şeytan kibirlendi.
Tabii.
Estekberte em kunte minel alin
diye. Hatta şeyde onu güzel bir şey söylemişler orada. Ya Rabbi ben bana yakışanı yaptım. Sen de kendine yakışanı yap. Evet. Yani benden hata, senden ata diye böyle bir güzel evet. Dua da var. Şurayı da okuyalım da bunu bitirelim şeyimizi. Çeşim bükşa ve bu bibin cümle kelamullah ra ayet ayet hemegi mani Kur'an'ı da best. Bak çok dikkatli de bak. Gözünü aç da bir bak ki Allah'ın kelamı baştan ayağa edepten ibarettir. Gerden ez aklü suali ki çibaşet iman. Akıl der guşi dilem guft ki iman edebest. Şimdi yine burada diyor ki iman nedir diye ben aklıma sordum. O bana ne dedi? Kalbimin kulağına fısıldayarak dedi ki iman edeptir.
Meşhur beyitler hocam. Hakikaten çok böyle enteresan, hikmetli evet. Son beyitler.
Evet. Şems-i Tebriz, hamuş kun ki tüyi sırrı hüda. Enver-ü eftal-ü in şem-i şemistan edebest. Ey Şems-i Tebrizi sen sırrı ilahisin. Sus, dünya gecesini aydınlatacak ışıkların en parlağı edepten ibarettir. Tabi burada zaten söyledik ya biz. Esas orada padişah ruh, cariye nefs. O rüyada görüp de sonra gelen şey de Şems-i Tebrizi. Mevlana'nın gönül derdine deva olacak kamil mürşit. Yani. Esas bunu anlatıyor burada.
Veya padişah zahir padişahı, gelen evet. Pir-i fani manevi padişah.
Manevi
alem mana padişahı.
Evet, mana padişahı.
Gönül padişahı.
Evet.
Bu beyitler herhalde hocam Divan-ı Kebir'den almış Mevlana Hazretleri'nin. Bu okuduğumuz beyitler herhalde Divan-ı Kebir'den. Orada da demek ki bu mevzuya temas ediyor.
Tabii canım.
Ama hocam konumuz yine maşallah çok bereketli. Mevlana Hazretleri'nin hikmetleri, hakikatleri önümüze seriyor. Ama vaktimiz, zamanımız doldu, tamamlandı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda devam ederiz. Hazretim çünkü edeple ilgili daha söyleyecekleri var. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Mevlana'dan Mesajlar programının daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.